Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhaba.
Günaydın, merhaba.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, iyi yıllar diyelim şimdiden ve bu yılın nasıl bir ekonomik değerlendirmesini yaparız. Bir özet program yapalım istedik. Yani 2020 mesela,
evet.
Yanis Varoufakis'te şey diye yazmış. Yani 2020'nin den çıkardığımız önemli derslerden biri de ülkelerin hükümetleri kendi ellerindeki büyük güçleri kullanmaktan, yani kullanmadılar, sadece globalizasyondan, küreselleşmeden zenginleşmiş olanlar kendi şeylerini kullansın diye gelir dağılımı adaletsizliklerini artıran durumlardan bahsediyor yani.
Kim bahsediyor dedin, onları kaçırdım.
Yanis Varoufakis yazmış bu konuda. 2020'nin 7 gizemi diye. Ben de üzerinde konuşma fırsatımız olamadı ama ilginç bir yazı. Sonradan haberleşiriz. Üzerinde de konuşuruz. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
Valla 2020 tarihi herhalde korona salgınının yılı olarak geçecek. En azından başlangıç yılı olarak geçeceği kesin. Daha ne kadar sürecek, tekrar dönecek mi? Onu siz zaten konuşuyorsunuz uzmanlarla. O programın konusu değil. Ama ekonomi, Türkiye'ye odaklanırsak ve tabii ekonomiyle sınırlarsak kendimizi, Uğur Gürses geçen gün yazdığı yazıda güzel bir şey, metafor kullanmış. Diyor ki 2020 ekonomi macerasının son bulduğu yıl oldu diyor. Hoşuma gitti. Onun için burada paylaşmak istedim. Ekonomi macerasının sonu. Bu bence daha önemli. Çünkü inşallah şeyi atlatacağız, salgını, pandemiyi. Eninde sonunda. Ama büyük bir ders ve tabii büyük bir bedel ödendi. Büyük bir ders alındı. Tabii ne kadar iktidar aldı bu dersi bilmiyoruz henüz. Ama aynı zamanda da büyük bir bedel ödendi. Ben isterseniz bununla başlayayım değerlendirmeye. Evet. Neydi macera? Macera şuydu. Biliyorsunuz 2018 Ondan sonra Türkiye yeni bir siyasi rejime geçti. Kısaca Cumhurbaşkanlığı'nın resmi adı tabii Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi. Ama neyse, resmi ad bir yana. Tek adam rejimi olarak da herhalde siyaset tarihçileri ileride öne alacaklar dönemi. Ve bu tek adamın, yani Cumhurbaşkanı'nın nihai ve neredeyse tek karar verici olması, tabii neye inanıyordu ekonomide ve dolayısıyla özellikle para politikası nasıl şekillendi, bu hayati bir rol oynadı. Yıllardan beri malum Sayın Cumhurbaşkanı enflasyon faiz bunun nedenidir diye ekonomi teorisinde, kuramında yeri olmayan, başka sıfatlar kullanmayalım ne olur ne olmaz, bir iddiada bulunuyordu. Ama bunu uygulama fırsatı buldu. Ve uygulayınca da ne olduğunu gördük. Faiz bu iddiası, enflasyonla kopuk bir şekilde faizleri düşük tutma iddiası, nasıl olsa enflasyonda düşen faizleri izleyecektir. Merkez Bankası başkanlarına empoze edildi. Bir tanesi kısmen uyguladı ama sonra anlaşılan direndi, dinlemiyordu, öyle anladık şeyi zaten bizzat Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından, sarayın faiz konusundaki şeylerini, tavsiyeleri mi desek yoksa komutaların mı desek, o gitti. hemen görevden alındı. Sonra yerine gelen de bu sefer çok uysaldı soyadı zaten. Uygulamadı. Döviz patladı. Kopuk bir şekilde enflasyondan ve enflasyon beklentilerinden faiz indirilmeye kalkınca ardından döviz kuru patladı. Enflasyon daha beter hale geldi. Ve sonunda beklenmedik bir şekilde gene tek adam bir karar verdi. İşte bir şekilde ikna edilmiş. Ve sadece Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almakla kalmadı. Aynı zamanda malum damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı da istifaya zorladı diyelim ya da istifa etmek zorunda kaldı Maliye Bakanı. Sonuçta böyle bir macera da söz ediyoruz. Bunun tabii bedeli ağır oldu. Şimdi bedeli ağır oldu. Eğer pandemi, korona olmasaydı zaten Türkiye ekonomisi 2020 yılında aslında daha çok bu sorumsuz şeyin, politikaların, maceranın darbe vurduğu yıl olacaktı. Tabii pandemi de gelince bunun üstüne daha da ağırlaştı durum. Özellikle işsizlik büyüme düştü, istihdam çok ciddi hasar gördü. Sonra bir miktar toparlandı. Hala da potansiyel, onlardan çok söz ettik, ayrıntılara girmek istemiyorum. Potansiyel bir işsiz ordusu var. Çünkü istihdam kayıpları yaşanırken bir yandan, diğer yandan aslında bu işten çıkarma yasağı da getirilerek bir yerde istihdam kayıplarının önü kesildi. Ama öbür yandan da bu yasak kalktığında, çünkü sonuçta devlet bu işten çıkarma yasağı var ama aynı zamanda ücretsiz işte yollama hakkı da var işverenin. O da bunu kullanıyor tabii. Bu insanlar da, bu çalışanlar da ayda işte 1700 küsur ki şimdilik bir hayli asgari ücretin de altında kaldı malum son asgari ücretin. Evet. Onunla geçinmeye zorlanıyorlar. Ayakta durmaya zorlanıyorlar. O da 1 milyonun üstünde. Dolayısıyla yarın öbür gün bu yasak para da bitip, çünkü aynı zamanda o kadar büyük harcamalar yapılmıştı ki, bir de üstüne pandemi gelip onun gerektirdiği minimum. Sen girişte hatırlattın. Şunu da söyleyeyim. Geçen gün rakamlar da belli oldu. Ya Avrupa ülkeleri bir kere Avrupa muhafazakarı değiştirdi. Muhafazakar bakışını, Almanya damgasını vuruyordu maliye politikasına. Ve borçlanma meselesinde son derece hassastı. Ama bu salgın belki bir işe yaradı. Bu tabu yıkıldı. Ve çok ciddi Avrupa düzeyinde muazzam fonlar ayrıldı. Amerika'da yapıyor Trump. Çomak sokmaya kalktı biliyorsunuz kongre bir şey helikopter para diyorduk biz buna 2008-2009 krizinde. Kaç 2000 dolar galiba dağıtılacak değil mi Amerika vatandaşlarına?
Evet 2000.
Neyse ve Amerika da aynı şeyi uyguluyor ama Avrupa çok daha sistematik bir şekilde bunu uyguladı. Neredeyse %4-5-6 milli gelirlerin bu pandemiden dolayı işsiz kalan veya yoksullaşan insanlara aktarılıyor. Türkiye'de bu %1'i bile bulmamış durumda. Daha çok şeyle vakit geçiriliyor. İşte yok kredi ertelemeleri, yok düşük faiz vesaire. Öyle yardımda bulunulmaya çalışılıyor ama hem esnaf hem çalışanlar o kadar borçlanmış durumdalar ki bizim Betam'da yaptığımız bir TÜBİTAK destekli araştırma bunu gösterdi. Hanelerin borçları muazzam artmış durumda. Şimdilik böyle bir şey yıl geçiyor ve bunun tabii uzun dönemli hala etkilerini, bedellerini ödemeye devam edilecek. Çünkü neden devlet bizde Avrupa gibi yapamıyor? Türk lirasının hiçbir itibarı yok. Dışarıdan borç almaya kalksan %5-6%, çünkü bu biraz önce macera dediğimin hakikaten çok yönlü sonuçları oldu, olumsuzlukları. Güven bir kere en önemlisi başta kaybedildi. Dolayısıyla faizler yüksek. Nitekim bu gidişatın rezervlerin özellikle eksiye geçmesi, Merkez Bankası rezervlerinin vesaire sanıyorum bu esas. Galiba Cumhurbaşkanlığı tamam peki ne istiyorsanız yapın, yani yeni kadro için söylüyorum, yapın ama ilave de etmiş benim sabrım da tükenebilir diye. Yani hala ne kadar vazgeçti o anlamsız iktisat anlayışından onu bilmiyoruz tabii. Onu ileride göreceğiz ama sonuçta o hale geldi ki şeyler de tükendi. Bütçe kaynakları da tükendi. Zaten pandemi öncesinde de durum vahimdi. Çünkü yüksek işsizlikle yakalanmıştı Türkiye pandemiye. Bunu da özellikle vurgulamak lazım. Dolayısıyla durum daha da beter hale geldi işsizlik açısından ve potansiyel işsizlik açısından.
Peki Seyfettin, bu noktada bir şey sorabilir miyim?
Ekonomik olarak herhalde şöyle söyleyeyim, tarihe şöyle de geçecek. Yani 2020 hiç tarihinde görülmediği kadar işsizliğin uzun sürmüş oldu. Çünkü 2018'den beri işsizlik başladı. Şubat 2018'de artmaya ve çok yüksek düzeylere çıktı. Sonra biraz inmişti, şimdi tekrar yüksek düzeyde seyrediyor. 3 yıl olacak Şubat 2021'de. Tarihinde hiç görülmediği kadar uzun sürmüş bir işsizlik yaşamış olacak. Bunun yoksullaşma üstünde çok ciddi vahim sonuçları olduğunu, yani etraftan istatistiğe, şu anda zaten istatistikler elimizde yok, bunu önümüzdeki yıllarda göreceğiz ama şimdiden bunun ne kadar yoksullaşmayı derinleştirdiğini Türkiye'de gözlemliyoruz çok açık bir şekilde. Vallahi akşam haberlerinde değil mi bir sürü vakalar anlatılıyor. Yani ben artık bakamaz da oldum açıkçası. İnsanın içi sızlıyor.
Peki ben bir şey sormak istiyorum Seyfettin.
Tabii ki sorarım.
Şimdi bu genel tablo son derece tarihsel uzantılarıyla birlikte insana pek çok şey düşündürüyor. Ama peki bir terim kullanabilir miyiz? Macera terimini kullandık işte.
Evet.
Gürses'ten kriz kelimesini kullanabilir miyiz? Yani Greta Thunberg ve arkadaşlarının iklim durumuyla ilgili olarak sürekli olarak dünya liderlerine uyarı mahiyetinde söyledikleri gibi krize kriz demekle başlayabiliriz ancak. Yoksa bunu çözmek mümkün olamaz. Gerçek teşhisi yapamadan diyorlar. Ve ben de katılıyorum. Peki Türkiye'deki durumada bir şey, ekonomik yani krizin içinde olduğumuzu söyleyebilir miyiz?
İklim meselesi, çünkü orada kriz dendiği zaman ben iktisat dışı insanlar, yani iktisattaki jargonun dışına çıkıldığı zaman, onlar kriz dediği zaman aslında uzun süreli bir şeye ima ediyorlar. Büyük bir bunalıma. Ama bunalım.
Evet.
Demek o bakımdan doğru olur. Kriz bizde şey olarak yerleşti. Tabii iktisat kökenli. Kriz ne olur? İşte tamam, ekonomide bir takım hatalar olur. Ya içeriden yaratılır ya dışarıdan bir şok gelir. Milli gelir büyüme eksiye düşer. Yani gelirler azalır mutlak olarak. Tabii büyüme durunca, hatta daralma olunca istihdam kayıpları olur. İstihdam kayıpları olunca işsizlik artar. Sonra şeye, krize nedenlerine dair iyi bir takım şeyler, doğru reçeteler uygulanırsa krizden bir süre sonra çıkılır. Onları yaşadık yani. Hatırlatmak gerekirse 94'ü artık genç kuşak tabii yaşamadı, bilmiyor ama 94 böyleydi, 2001 böyleydi, 2008-2009 tabii dışarıdan küresel büyük resesyon olarak tarihe geçti. O krizin sonucu gene. Ama bunlar sonuçta bir yol sürdüler. Şimdi kriz, onun için kriz deyimini kullanmak istemiyorum. Onun için bunalım diyelim istersen buna.
Bunalım ya da buhran.
Ekonomisi bunalımda. Yani çünkü nasıl çıkacağı da ve ne zaman çıkacağı da henüz belirli değil. Çünkü bir maceranın sonu, evet, bedelleri ödendi. Ama bu macera ne kadar bitti bunu bilmiyoruz. Çünkü bu güven nasıl yeniden kazanılacak? Çünkü Türkiye ekonomisi daha doğrusu iktidar ve onun iktisat yönetimine olan güven düzelmedik. Çünkü bunun içinde sadece mesele iktisat olmaktan da çıktı. Biliyorsun hukuk devleti tahrip oldu. Hukuk devleti tahrip olunca bu sefer Batı'yla özellikle Avrupa Birliği olan ilişkiler bitti. O çıpa da ortadan kalktı. Bu da çok önemli çünkü Türkiye'de ne hani bir körfez ülkesi değil mi, muazzam bir petrol kaynağının üstünde oturan ülke değil. Dolayısıyla kendi kaynağını kendi yaratması lazım. Bunu yaratamıyor çünkü Türkiye özellikle son 2014'ten beri yine yeni yapılan bir analiz, bizim kitapta ondan bahsetmiştik Asaf'la, Savaş Akat'la editörlüğünü yaptığımız Türkiye Ekonomisi Yıl Ayrımı'nda kitabında analizini yenilendi bir bölümde. İzak Atiyas ve Uzak Bakış'ın bu bizim büyüme muhasebesi dediğimiz yöntemle 2014-2018 döneminde, yani bakın dikkat çekerim, 2014-2018 dönemi, yani hem işsizliğin artmaya başlamasından önce hem tabii pandemiden önce toplam faktör verimliliği sıfır olmuş. Bunda tabii ciddi bir büyümenin geleceği açısından ciddi bir sorun olduğu çok açıkça ortaya çıkıyor. Şimdi nedenlerini tartışacak vaktimiz yok. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bu analiz şimdi geriye dönüp yapılsa 2021 yılında, yani 2019-2020 yılları da dahil edilse buna, daha da beter bir durum olduğu kesinlikle ortaya çıkacak. Dolayısıyla Türkiye 2020 yılı sadece bir pandeminin, korona salgınının yılı olarak değil, aynı zamanda ekonomisi çok kötü yönetilen bir Türkiye'nin bir çıkmaza saplandığı, bir bataklığa girdiği adeta ve buradan nasıl çıkacağını henüz daha belli olmadığı, genelde malum deyimle tünelin ucunda henüz ışığın görülmediği bir yıl oldu. Böyle belki özetlenebilir.
Evet, bu durumda peki yani buhran ya da bunalım kelimelerini de kullanmak yerinde olabilir. Yani Türk Dil Kurumu şeyine de bakarsak işte tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik, kriz gibi kelimeleri var. Bunalım.
Bunalımı?
Evet. Yani evet, bunalım kullanabilir miyiz? Buhran kullanabilir miyiz? Yani 1929 buhranı, işte 2008'de evet, de ekonomik olarak dünyada izlenenleri şey yapıyorduk. Şimdi bu noktada çok da az zamanımız kaldı ama
yani bir, tarihteki çok yapılması gereken belki karşılaştırma gönderme 1930-33 yılları arasında yaşanan, yani 4 yıl sürdü. 4 yıl sürdü ve
29 evet.
Sonuçta Amerika'da ve Almanya'da işsizlik oranları %25'e çıktı. Hiç görülmemişti. Tabii diğer ülkelerde, özellikle gelişmiş sanayileşmiş ülkelerde, İngiltere, Fransa, bunlar da etkilendi ama Almanya'da bunu hep insanı hatırlatıyor. Bu tabii şey olan biten Hitler Nazi Partisi 1932'de işte birinci parti oldu. Sonra malum seçimler yenilendi. 1900 erken seçim, 33'te de çoğunluğu sağladı Bundestag'da. Sonrasını biliyoruz. Ve bu Nazi Partisi'nin bu kadar birdenbire hızlı yükselişinde, bu sözünü ettiğimiz bunalım, Almanya Amerika ile birlikte en çok etkilenen ülkeydi. %25 işsizlik bunun etkisi oldu. Bakımdan bu bunalımların nasıl çözüleceği ve nerelere kadar bir takım ülkeleri götürebileceği, hangi maceralara, yeni maceralara sürükleyeceği kestirmek hakikaten zor iştir. Onun için umarım bizim de bir şeyimiz var tabii, değil mi? Önümüzde 2023 eşiği var.
Evet.
O eşikten önce umarım siyaseten de bu tek adam cumhurbaşkanlığı işte sistemi denilen bu tek adam rejimine ve şeyin yarım otoriter, o konuda da artık sıfatları da temkinlikle söylüyoruz. Geçen gün gene yorumcu şey diyor, ben diyor ılımlı otoriterlik diyordum, artık bu ılımlı lafından da vazgeçmeye karar verdim diyor. Sadece otoriter, hatta sıkı otoriter bir rejimdeyiz. Değil mi? Bu son ele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aldığı işte iki karar, Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili kararların nasıl karşılandığı ve nasıl reddedildiği, hangi, nasıl bir üslup kullanılarak üstelik. Bugün inanılmaz bir başka maceraya tabii götürecek büyük bir ihtimalle Türkiye'yi. Ne diyeyim, Allah korusun diyeyim. Hani 2021'e de onun için insan şeyle bakamıyor, olumlu bir gözle bakamıyor. Hem yapısal sorunlar olduğu yerde duruyor. Hadi ekonomiyle sınırlayalım şimdilik. Biraz önce tamam bu maceraya son verildi. Döviz tekrar inmeye başladı çünkü faiz politikası tamamen değişti. Tam aksi 180 derece aksi uygulanıyor. Kimse de tabii soramıyor. Efendim hani böyle olmayacaktı, tam tersi olacaktı, enflasyon da düşecekti, büyüme patlayacaktı. Neden böyle oldu da diyemiyor tabii. Neyse, ancak muhalefet kanallarında, medyada tartışılıyor. Garantisi var mı bundan sonra ne olacağının? Yok. Çünkü 2021-2022 OECD'nin son raporu, tahminler yapar yılda iki defa. Tabii büyümeye ve diğer makroekonomik göstergelere dair büyüme önemli burada. %2 küsur 2021, 2022'de %3 küsur galiba. Şimdi o burada yani düşük büyüme diyor, şunu demeye çalışıyor. Temel sorunlar çözümlenmemiş durumda. Güven yok. Dolayısıyla büyümenin öyle önceki krizlerde olduğu gibi çok hızlı bir çıkış. Krizden öyle bir mümkün değil. Düşük kalacak büyüme. Biraz önce de söyledim, yapısal sorunların nasıl biriktiğini bu büyüme muhasebesi de açıkça gösterdi. Toplam faktör verimliliği yıllardır sıfır civarında, bir gelişme yok. Böyle bir ülkede şimdi nüfusun hala %1 küsur arttığı, genç kuşağın daha fazla eğitim gördüğü için daha çok özellikle kadınların iş gücü piyasasına son yıllarda büyük bir giriş yaptılar. Bu da durdu şimdi, hatta geriye gitti ciddi biçimde. Şimdi ne olacak? Böyle bir ülkede %2, %3 büyümeyle bir yere var mı?
Evet, Fethi, sürenin sonuna geldik galiba.
%2, %3 büyüdük, olabilir. Yoksulluk daha da derinleşecek çünkü işsizlik daha da artacak. Yeterince istihdam yaratamaz bu büyüme.
Evet, çok ciddi bir şeyin, bunalımın eşiğinde olduğumuz şüphe götürmez. Galiba süreyi bitirdik, iyi yıllar dileyelim.
Bitirdik, evet.
Ve
bundan
sonra
kötü bir yıl
değerlendireceğiz.
Öyle diyelim Erbakan.
Evet, çok teşekkür ederiz. İyi yıllar.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek İyi yıllar.
İyi yıllar, görüşmek üzere.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.